Ayrım 20, sayfa 166. Köksüz, dalsız, gövdesiz bir sonbahar belirir. Nerede kuytularda boy veren o yorgun büyü? Avucunda gizlenen bereket bahsi nerede? Nerede kaftağındaki gururlu eski öykü? Neden zaman pervasız bir takvimi döllüyor, son tohumun gizlice çatladığı o yerde? Atina. Gecenin yarısında Atina, bir baykuşun dik ve gururlu duruşuna benzer. Hovarda tabiatlı zaman kuşları dört koldan etrafını sarmış gibidir. Herkesin hayalinde bir Athena tarifi vardır. Kentin ruhuna mana veren bu tanrısal tarif sadece kente değil yaşayanlara da farklı bir hüviyet kazandırır. Venizelos ilk basamağı adımını attı ve durdu. Ares'e döndü. Uzat elini delikanlı. Ares'in koluna girdi. Birlikte merdivenleri tırmandılar. Atina gecelerinde mahalle esnafının karın doyurduğu bu semt lokantasına gelmekten hoşlandığı günlerin heyecanıyla geçmişin değerlerini tazeledi. Hukuk okuduğum yıllardan beri burayı severim. Parasız kaldığımız günleri hatırlıyorum. Bu lokantanın kurucusu halimizden aç olduğumuzu anlar ve inatçı bir cesaretle veresiye yemek verirdi. Lokantanın kapısında Venizelos'u görenler sıraya girmişler, telaşlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Venizelos hepsini selamladı. Haydi, siz sofrayı kuruncaya kadar ben delikanlıya Minerva'yı anlatayım. Ares'i önüne sürdü. Doğru yürü ve sütunların yanında dur. Adımlarını yavaş at. Sakin nefes alışlarını elden kaçırma. Bir süre sonra senin yabancılığını hisseden Minerva baykuşları çevreni saracaklar. Birkaç saniye içinde baykuşlar Ares'in durduğu sütunların üzerinde tünemeye başladılar. Tüyleri beyaz, sarı, kahverengi ve turuncuların karıştığı bir göğüs güzelliği sergiliyordu. Peçe ve karın tüyleri bembeyazdı. Venizelos Ares'e yanaştı. Hayretli bakışlarla baykuşları seyreden halini görünce Ares'i daha güvenilir ve sadık duygular içinde değerlendirmeye başladı. Bu bir mutluluk hissiydi. İstifini bozmadan Minervalara anlatmaya devam etti. Baykuşlar tam bir sessizlik içinde avlanırlar. Bütün vücudu yumuşak ve ince tüylerle kaplıdır. Tüyler uçuş sırasında kanat çırpınışlarının seslerini gizler. Pırpır sesi duyulmaz. İri gözleri başlarının yanında değil, önündedir. Göz oyuğunda hareket edemez ama arkasını görecek kadar geniş bir daire çizer. Atina'nın Minervaları arkasını önünden daha hızlı ve daha belirgin görür. Ares merakla dinliyordu. Dinlediklerinden etkileniyor ve devamını istiyordu. Venizelos'a döndü. Sizi etkileyen özellikleri nedir ki bu kadar ayrıntılı bilgilerin sahibi oldunuz? Ares'in yönünü değiştirdi. Belli ki çok özenli sofra hazırlanmış ve kadehlerin yanına iri kahverengi zeytinler yerleştirilmiş, üzerine kekik serpilmiş ve yanlarına biraz iri havuzlu çay kaşıkları konulmuştu. Venizelos, belki 40 yıldır bu sofranın itibarlı müşterisi olarak akşamların keyfini çıkarırdı. Ares'in bilmesi gereken bir iki şeyi de anlatmak istiyordu. Sen öyle martılara, deniz güvercinlerine aldanma. Hiçbiri suyun rengini bilmez. Onlar için deniz, bir bardağa konulmuş berrak kaynak suyu kadar şeffaf, renksiz ve kokusuzdur. Denizin mavi olduğunu görebilen tek kuş, bu paçalı baykuşlardır. Üstelik kokusunu duyar, tıpkı kır kelebeklerine benzer. Ayakları suya değince tuzun tadını alırlar. Kendileri için hazırlanmış sofraya oturdular. Venizelos, yemeğe başlamadan evvel sözlerini bitirmek istedi. Tam karanlıkta bile görme kabiliyetleri vardır. Bütün kuşlarda üst göz kapağı alttakine geldiği halde baykuşlarda olay tersinedir. Birdenbire sertleşti. Ares'e hatırlatmasını tamamlayıncaya kadar bu sert manzarayı değiştirmedi. Yarın ilk iş olarak gemi rotalarını bir çizelgeye dökmeni istiyorum. Bu konuda kimseye müsamaha gösteremeyiz. Mübadele bizim başımızın altından çıktı. Kendimizi aleme rezil edemeyiz. Ares'in şaşkınlığını sürdürmenin hoş niyetli bir dostluk olacağını düşündü. Babacan sesini kullandı. Şimdi söyle bakalım savaş tanrısı Ares. Athena mı yoksa Minerva mı koynunda daha sıcak şimşeklerin kraliçesi olacak? Unutma, hayatın devam ettiği yerde biri diğerinden daima farklı olduğunu hissettirmeli. Ares kendisinin önemsendiğini fark etti ama Venizelos'un aldığı talimatı önemsemeyişinden rahatsızlık duydu. Kralın çok acele denen davetini bir yana bırakıp bir gece yarısı yemeğine kendini kaptırmasını doğru bulmuyordu. Bu tavır ya gerçek bir baştan savmaydı ya da beceriksiz bir bahane. Ne olursa olsun kralın böyle bekletilmesinin yakışıksız sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktı. Kral erken uyurmuş. Vakit çok geç oldu. Hala bekletiyorsunuz. Venizelos güldü. Ares'in çenesi tuttu. İki yana salladı. Seni Athena'nın değil, Minerva'nın kollarına bırakacağım. Venizelos'tu bu. Tekrar güldü. Ares'in çenesini tekrar iki yana salladı. Seni Athena'nın değil, Minerva'nın kollarına bırakacağım. O gece bütün gücünü ve hünerini kullanmalısın. Giresun gemisi. Tayfalar gemi direğinde fenerlerin yağlarını değiştiriyorlardı. Açık deniz hazırlığı için tedbir alınmış, gece fenerlerinin yağ takviyesi yapılmasına başlanmıştı. Gemici fenerleri küçücük boylarına rağmen yaygın ışıklarıyla güverteyi yeteri kadar aydınlatıyorlardı. Gündüz gözüyle her gün gerçekleştirilen hizmetlerin sonuncusu fenerlerin yağ takviyelerinin yapılmasıydı. Güverteler, ambarlar, koridorlar tamamen mübadillerle doluydu. İlk bakışta insanı ürküten bir perişanlık manzarası vardı. Bir Yunan denizci bir tahta kovadan kepçe ile su dağıtıyordu. Sırayla bütün mübadil öbeklerine uğruyor, su doldurduğu kepçeyi ilk önce çocuklara, sonra kadınlara uzatıyordu. Kepçeyi Eleni'ye uzattı. Eleni Yunan tayfanın kolunu tuttu, suyu Filip'e yönlendirdi. Filip takatsizdi, başıyla reddetti. Tayfa cesur ve tecrübeliydi. Bakışlarını yoğunlaştırdı. Filip bitkindi. Kendi başından geçmiş hatıralar zihninde canlanmış ve acı bir akıbetin yaklaşmakta olduğunu hissetmişti. Gördüğü manzara iyi niyetli bütün ihtimalleri karartmıştı. Ümit veren hiçbir şey kalmamıştı. Nesi var? Eleni'nin sesi kısıktı. Kalbi. Doktoru çağırmalıyım. Filip başıyla istemez işareti yaptı. Eleni istediğinin işaretini verdi. Lütfen haber veriniz. Mümkünse kameralardan birini alsak çünkü üşüyor. Tayfa kaptan köşküne doğru yürüdü. Merdivenleri çıkmadan önce geri dönüp baktı. Eleni sırtındaki hırkayı çıkarmış, Filip'in göğsüne yayıyordu. Kapıyı vurup içeri girdi. Kaptan yoktu. Çarkçıbaşı, dümencinin arkasında pusuya yatmış tilkiye benziyordu. Dürbünle dışarısını seyrediyor ve yünün belirlenmesi için emirlerini veriyordu. İçeride gemi subayları kendilerine verilmiş görevlerin başındaydılar. Hepsinin kulağı telgrafçıdan gelecek haberdeydi. Güverte tayfası girip selamı verdi. Güvertede de ağır hasta var. Kalbinden şikayetçiymiş. Çarkçıbaşı rahatsız oldu. Gözleriyle gemi doktorunu aradı. Ona doğru yürüdü. Etrafı velveleye vermekten çekiniyordu. Sadece doktorun duyabileceği kısık sesle sordu. Gelenleri muayene etmediniz mi? Doktor mahcuptu. İşin gerçeğinde ise kızgındı. Yol boyunca hastaların bakımı için ilaç paketini istemiş, yola çıkıncaya kadar bir türlü bu paketi alamamıştı. Henüz değil efendim. Tayfa fırsat kullanmak istedi. Güvertedekileri ambarlara alsak efendim. Yağmur gelecek. Çarkçıbaşı bu tekliften rahatsız olduğunu belli etmek istemiyordu ama kendisini tutamamış ve sesini yükseltmişti. Hiddetli bir bağırmadan farkı yoktu. Ambarlarda askeri malzemeler var. Bazen kader hükmünü vermek istediği sükunetten mahrum kalmış bir talihsizlikle öne çıkar. Manyetocu ayağa kalktı. Çarkçıbaşına yanaştı. Çözülmüş şifreyi uzattı. Acil bir haber tebliğinin insanı ilk anda silkeleyen sertliği vardır. Bu sertlik, bütün ümitlerin alt üst olduğu bir korku yaratıyordu. Eğer güçlü bir tahammül hissi yoksa, muhatabını omurgasından tuttuğu gibi sırtını zemine yapıştıran hırçınlık mutlaka kendini gösterecekti. Çarkçıbaşı bu hissin üzerine abandığını fark etti. yapabileceklerinin çok sınırlı olduğunu biliyordu. Bu eksiklik hissinin üzerine bir de bilinmezliğin endişesi eklenince aklına gelebilecek ihtimalden ürktü. Manyetocu çözdüğü şifreyi gümüş tepsinin üzerine yerleştirmiş, yanına da çakçıbaşının okuma gözlüğünü koymuştu. Onun da sesinde bir korku hissi vardı. Atina'dan acele bir talimat var. Çakçıbaşı tek işaretle manyetocunun daha fazla açıklama yapmasını engelledi. Eliyle tayfanın dışarı çıkmasını istedi. Tayfa durduğu yerde adeta çakılmış gibiydi, kıpırdamıyordu. Huzursuzluğu belli oluyordu. Son bir kere daha şansını denemek istedi. Kalabalık değiller, bir karı koca. Bir köşeye sıkıştırırım onları. Hayırlı bir cevap alamayanların yüreğinde çöreklenen umutsuzluğun yarattığı korku, sevimsiz bir telaşa dönmüştü. Çarkçıbaşı sert bakışlarını tayfanın üzerinde yoğunlaştırdı. Çaresizliğin nihai hükmü belli olmuştu. Acele kaptanı haberdar et, çok önemliymiş de. Tayfa çaresizce dışarı çıktı. Çarkçıbaşı manyetocuya döndü. Elindeki şifreyi uzattı. Sözün kaldığı yerden tamamlanmasını istiyordu. Şifreyi yüksek sesle okumasını istedi. Manyetocu duraksadı. Bir yanlışlık yapmak istemiyordu. Çakçıbaşıyla göz göze geldi. Kaşlarındaki çatılmış sertlik karşısındakileri çaresiz bırakıyordu. Manyetocu direndi. İsterseniz şifreyi kaptana ben götüreyim. Çakçıbaşı telaşını üzerinden atmış sakinleşmişti. Başını salladı. Telaş yaratma. Deniz bütün gece hırçındı. Şafakla birlikte maviler kızılın içinde erimiş ve kıpırtısız bir düzgünlük başlamıştı. Güne uyanışın insanı şaşkınlaştıran bir acayip sükuneti vardı. Bulduğu ilk fırsatta baş kaldırıyor, çevresini meraklı gözlerle seyrettikten sonra kimseye metelik vermeyen umursamazlıkla göz kapaklarını örtüyordu. Sabahın erken ışıklarıyla birlikte güverteye yerleştirilmiş yolcuları izliyordu. Eleni küpeşteye dayanıp İzmir limanını bir kez daha seyretmek için neler vermezdi ki? Filip'in gücünün hızla tükendiğini görüyor ve çaresiz kalışın ağır sıkıntısı altında kıvranıyordu. Filip geceyi huzursuz geçirmiş, bir yandan ağır öksürük nöbetleri, öte yandan soğuk ve sert rüzgar bütün gücünü tüketmişti. Bedenin, ruhun ve zihnin usta bir terkip içinde bütünleşmesi insanın nadir rastlanan talihiydi. Bu bir tesadüf sayılmazdı. Bütün aşamalarında varlığını başkalarına göre farklılaştıran bir yeteneğin tesiri görülüyordu. Bu yeteneğin kâfi gelmediği anda yeni bir güç yaratacak kadar hızlı ve etkili bir güce ihtiyaç hissediliyordu. Düşündüklerinde kendini konumladığı dürüstlük şifrelerini başka hiçbir engelleyicisi yoktu. Bakışlarında korkusuzluğun yoğun ve hızlı birikimi başlamıştı. Bütün güverte sanki tek renk ve tek hareketten ibaretti. Bu sakin tekrarın içinde sadece Eleni farklılaşmış gibiydi. Bakışlarını Anastas'a çevirdi. Sesini duymadığı bir insan için hüküm vermenin hem yanlışlık hem haksızlık olduğuna inanırdı. Sesini yükseltti. Bugün çarşamba değil mi? Hayır. Filip istediği sesi duymuştu. Ama onu biraz daha konuşturup ayrıntılar içinde gizlenen değerleri kavramaya çalışacaktı. Kendine güveni olsaydı bunu zamana yayabilirdi. Lakin tükenen bir takatin nelere izin verebileceğini kestiremediğinden ürsteledi. Perşembe mi? Hayır. Anastas da kurnazdı. Bunu duygusal bir kahkaha içinde saklamaya niyetliydi. İçindeki tuzağı fark etmek mümkün değildi. Böylece davranışlarından kırıcı anlam çıkarmak imkansızlaşıyordu. En güzel portresi, sessiz duruşun mahzun sanılan çehresine hayranlık duyulacak bir tebessüm sükuneti yerleştirmesiydi. Bu tebessüm, bin kahkahanın bileğini bükecek kadar sihirli ve sabırlıydı. Bu sihir, bu sabrın içinde tuzağı kurulmamış dostluk gibi ısıtıcı, doygun ve cömertti. Bugün cuma. Eleni'ye elindeki küçük tası uzattı. İçiniz, kaptan sizin için biraz çay gönderdi. Dalgalar sakinleşince size üst ambarda bir yer bulmaya çalışacakmış. Elini sesini alçaltarak Anastas'a fısıldadı. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ama bugün çarşamba olduğu halde hayır dediniz. Farkındayım. Davranışımı kaba buluyorsunuz. Ama eşiniz zamanı değil. Beni öğrenmeye çalışıyordu. Bundan ne anlam çıkardınız ki? Anastas, Eleni'nin kulağına eğildi. Sadece onun duymasını istediği kadar sesini yükseltti. Eşiniz sadece iyi bir insan değil, aynı zamanda kurnaz bir kahraman. Size göz koyup koymadığımı fark etmeye çalışıyor. Filip'in bitirdiği çay tasını aldı. Nereye koyacağını bilmiyordu. Geriye döndü. Eleni boş tası aldı, dolu kaseyi uzattı. Bunu sizin için getirdim. Paylaşalım. Önce siz başlayın. Filip kendinden geçmişti. Güneş boyunu uzatmış, deniz durulmuştu. Kaptan Küpeşte'den olanları izliyordu. Yolcuların kendisini seyrettiklerini fark etti. Güleç yüzle, günaydın dedi. Genç tayfa yanına yaklaştı ve önemli bir haberi fısıldadı. Önemli bir şifre gelmiş. Sizi bekliyorlar efendim. Denizcinin dünyasında sabah vakti küçük telaşlarla başlar. Bütün bekleyişlerin değişeceği hissi boy verir. Bu his bazen korkutan bir tehlike hiddetiyle diklenir. Bazen de gönül serinleten bir ümitle çevreyi sarar. Kaptan tayfanın söylediklerinden ürktü. Kuşkulu bir zaman hissi içini sardı. Çevreye bir şey belli etmek istemiyordu. Güvenli adımlarla telsiz odasından içeri girdi. Tayfanın söylediği telsiz emri yine gümüş tepsinin üzerine konmuştu. Bütün bakışlar kaptanın üzerindeydi. Kaptan şifreyi okudu. Yüz hatlarında hiçbir hareket yoktu. Atina'dan gelen bu şaşırtıcı emir değişikliğinin nasıl karşılanacağını kestirmeye çalıştı. Yalnızlığın tereddütünü yaşıyordu. Telsiz odasında bütün görevliler yeni gelen emri aynı anda öğrendiler. Venizelos, sert tartışmalar sonunda rota değişikliği kararında ısrar etmiş ve hiçbir ihtimali önemsemeyen kesinlik içinde emrini tekrarlamıştı. Selanik'e tahliye edilmesi planlanmış bulunan İzmir kafilesinin güzergahı değiştirilmiş ve rotasının yenilenmesi kararlaştırılmıştı. Kaptan sadece şifresi çözülmüş, Atina emrini okudu. Geminin rotası Girit'e çevrildi. Tam yol ileri. Ayrım sonu, sayfa 173.